Ayırım 16, sayfa 192. Bazen annesi geceleri uyumaz, halinin dönüşünü beklerdi. Kızının zaman tanımayan bir işte çalışmasından dolayı hiç memnun değildi. Ne var ki halinin mesleğinden memnun olması ve işine dört elle sarılması fazla itiraz etmesini engelliyordu. Genç kız anahtarıyla içeri süzülüp etrafa karanlık görünce derin bir oh çekti. Nasılsa annesi bu gece odasına erken çekilip yatmıştı. Yüreğini derin fakat tatlı bir çarpıntı kaplamıştı. Kendine bile doğru dürüst açıklayamıyordu nedenini. Veda anında Ersel'in yanağına değen dudakları tüm dengesini bozmuştu. Biliyordu, bu tamamen dostane, her arkadaşın ayrılırken yaptığı cinsten bir jestti. Kötü bir art niyet taşımıyordu. Öyleyse bu denli heyecanlanmanın sebebi neydi? Annesi iyi ki yatmıştı. Yoksa yüzündeki ifadeden hemen duygularını anlardı. Yanaklarına kan hücum ettiğini, yüreğinin yerinden çıkacakmış gibi attığını hissediyordu. Eve girip biraz sakinleşince kendi kendine homurdandı. Meğer ben de bu yakınlaşmaya çok istekliymişim diye. Alelacele soyunup yatağa girdi. Hemen uyuyamayacağını biliyordu ama bu gece Ersel'le yaşadıklarını beyin süzgecinden geçirip değerlendirmeliydi. Bu yaşına kadar ilk defa bir erkeğin evinde onunla yalnız baş başa bir yemek yemiş, yanak yanağa dans etmişti. Doğrusu Ersel o meşhur şöhretine uyan hiçbir davranışta bulunmamıştı. Fakat şimdi gazetedeki kızların neden onun peşinde pervane gibi döndüklerini daha iyi anlıyordu. Şöminede çatırdayarak yanan kütüklerin sıcaklığı, Julio Iglesias'ın yumuşacık tatlı sesi, Ersel'in beline dolanan güçlü kolları, saçlarına yaslanan yanağı, onu şimdiye kadar yaşamadığı romantik bir ortama taşıyıp götürmüştü. Demek her şey böyle başlıyordu. Yemeğe oturana kadar çoktan kendinden geçmişti. Şayet Ersel o sırada biraz ısrarcı olsa, daha fazla yaklaşsa muhtemelen karşı koyacak iradeyi kendinde bulamayacaktı. Yorganın biraz daha sarılırken düşündü. Hem bu kadar tutucu olmanın ne anlamı vardı? Gençlik yılları hızla akıp giderdi. Yaptıklarından pişman olmak istemiyordu hale. Hayatında ilk defa kendisini bir erkeğe teslime hazır hissetmişti. O istediği için değil de kendi arzu ettiği için. Bu çok önemliydi ve böyle bir duyguyu ilk defa yaşıyordu. Yarın yine beraber olacaklardı. Birden gerildiğini hissetti genç kız. Her ne kadar konuştukları konu hunhar cinayetler olsa da önünde sonunda kendisini cinayetlerden daha fazla titreten bu konuya geleceklerini biliyordu artık. İçindeki ürpertilere engel olamadı. Bedeninde hiç alışık olmadığı bir isyanı hissediyordu. Bir karara da varamadı. Acaba içindeki duygular şimdiye kadar hiç tatmadığı aşkın emareleri miydi? Yoksa cinselliğin kaçınılmaz daveti mi? Fazla da umursamadı. Şu anda tek istediği yarının olması ve Ersel'in telefon ederek kendisine çağırmasıydı. Ancak neden sonra göz kapakları yavaş yavaş bastıran uykuyla ağırlaşırken genç adamın birden sakinleşmesini, sus pus olmasını anımsadı. Neden sessizleşmişti acaba? Ersel ertesi sabah ona tünelde randevu vermişti, saat 11'de. Genç adam hala durgun ve tedirgin görünüyordu. Birlikte yüksek kaldırımdan aşağıya doğru inmeye başladılar. Hale sabırla bir şey sormamıştı ama koyuncuların pulcu dükkanına doğru gittiklerini anlamıştı. Serin, nemli bir Meltem yüzlerini okşuyordu. Hale o sabah sık sık giydiği uyduruk ve ucuz tişörtü, haki kanvas pantolonu çıkarıp yerine şık mavi sweateriyle kumaş pantolonunu giymişti. En üstünde de deve tüyü rengi kabanı vardı. Ama Ersel'in bu değişikliği fark etmediğini görmüş, hatta içinde hafif bir burukluk yaşamıştı. Yürürken pek konuşmuyorlardı. O bildik gerginlik kızın tenini gıdıklıyordu. İnsanlarla kaynayan yokuştan aşağıya inerlerken kolları ara sıra birbirine sürtünüyordu. Dayanılmaz bir güç kızı hem genç adama itiyor hem de ondan uzaklaştırıyordu. Bu kadar kısa zaman içindeki değişiklik kızı utandırmaya başlamıştı. Ruhuna üşüşen duygulardan sıyrılmak istiyordu. Bile bile sordu. Pulcuya mı gidiyoruz? Ersel başını tasdik edercesine salladı. Ne yapacağız orada? Ona içinde bulunduğu tehlikeyi anlatacağım. Emin misin? Evet diye mırıldandı Ersel. Ama dün bunun doğru olmadığını, her kedi sahibi insanın potansiyel tehlike altında olduğunu varsayarak şehrin yarısını uyarmamız gerektiğini söylüyordun. Genç adam yüzüne o yakışan tebessümüyle kıza baktı. Bu da doğru. Hale alınmış gibi homurdandı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Gülümsemeye devam eden Ersel birden kızın elini avuçları içine alarak "Bırak şimdi söylenmeyi de acele et" diye fısıldadı ve onu çekiştirerek hızlandı. Sesini çıkarmayan genç kız ona ayak uydurmaya gayret etti. Ama elini onun avucundan çekmeye de hiç kalkışmadı. Dükkandan içeriye girdiklerinde Orhan Koyuncu bankonun arkasındaki bir iskemlede oturuyordu. İki gazeteci içeri girer girmez adamın kucağına yerleşmiş gözleri kapalı halinden memnun Marco'yu görünce ilkildiler. Bir an anlamlı bir şekilde bakıştılar. Orhan Koyuncu'nun onları bu kadar çabuk yeniden dükkanında beklemediği halinden belliydi. Gülerek ayağa kalktı. Bu arada rahatı bozulan besili hayvan adamın kucağından fırlamış, hemen perdeyle ayrılan bölüme kaçmıştı. "Buyurun efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." Halenin sesi çıkmadı. Fakat Ersel hemen bankoya dayanarak adamın gözlerinin içine bakmaya başladı. "Hoş bulduk ama sefalar getirdiğimizi hiç sanmıyorum," diye lafa girdi. Orhan şaşırmış gibi Ersel'i süzdü. "Hayrola, bir kusurumuz mu oldu yoksa? Şikayetçi gibi görüyorum sizi." "Hayır hayır, bunun alıcı-satıcı münasebetiyle bir ilgisi yok. Bu defa çok farklı bir nedenle sizi ziyarete geldik." Orhan Koyuncu merakla nazarlarını onların yüzlerine dikerek bir açıklama bekledi. "Orhan Bey," diye rafa girdi Ersel. "Herhalde siz de gazetede haberlerinden duymuşsunuzdur." Kısa bir an duraksadı ve pulcunun yüzüne baktı. Orhan şaşırmış gibi mırıldandı. "Neyi duymuşumdur?" "Şu kedi katilini." Önce neyi kastettiklerini anlamamış gibi birkaç saniye durakladı. Sonra garipseyerek söylendi. "Evet, gazetelerde okudum. Manyağın teki girdiği evlerde hem cinayet işliyormuş hem de kedileri öldürüyormuş. Hayrola, bunun bizimle ne alakası var? Yoksa siz de bizim Marco'yu hatırlayıp telaşlandınız mı?" Adam önce fikrin saçmalığını anlatmak istercesine gülümsemek istedi ama karşısındakilerin ciddiyetini görünce gülümsemesi dudaklarında dondu. Ersel'in eski ve ünlü bir polis muhabiri olduğunu bilirdi. Ayrıca gazeteciler daima kulağa delik insanlardı. Huylanarak yüzlerine baktı. "Ne demek istiyorsunuz?" Ersel derin bir nefes aldı. "Kendinizi hiç tehlikede hissettiniz mi? Katilin bu dükkana da gelebileceğini düşündünüz mü?" Orhan kekeledi. "Buraya mı?" "Evet." "Şaka mı bu? Yapmayın dostum. Kim buna cesaret edebilir? Gündüz vakti elinde silahla birinin buraya girip beni ve kedimi öldürmeye kalkışması gülünç. Delilik olur bu." "Doğru ama o kişinin akıl hastası olduğunu kabul etmek zorundayız. Zaten eylemlerini aklı başında bir insanın yapması söz konusu olamaz. O bir manyak." Orhan birkaç saniye daha onlara garip garip bakmaya devam etti. "Neden ama?" diye kekeledi. "O manyağın bana ve kedime saldıracağını düşünmeye sizi iten sebep nedir?" "Birincisi Marco'nun dikkat çekici bir kedi olması. Katil onu görmüşse rahatlıkla böyle bir işe kalkışabilir." Bu iddiadan rahatsız olan Orhan Koyuncu'nun suratı asılmıştı. Sanki söylenenler anlamsız ve yersiz bir şaka gibi gelmişti adama. "Çok anlamsız," diye söylendi. Belli etmese de hafifçe sinirlendiği belli oluyordu. Hem Marco genellikle dükkana bir yabancı geldiği zaman ürker ve arka taraftaki yerinden pek çıkmaz. Uysal ve çekingen bir hayvandır. Tanımadığı kimsenin de yanına yaklaşmaz. "Olabilir. Örneğin bizi de tanımıyor ama geldiğimizde sizin kucağınızda oturuyordu." Adam fikrini savunmak ister gibi hemen karşılık verdi. "Fakat gördünüz, siz içeri girer girmez ürktü ve her zamanki yerine kaçtı." "Doğru ama bizim gibi dükkana gelen herhangi bir müşteri de onu görmüş olabilir. Hem yanılmıyorsam biz tanıdık müşterileriniz olduğumuzdan bizimle ilgilenmek için kediyi siz salıverdiniz." Orhan yeniden durakladı. Gazetecinin daha fazla bir şey bildiği ama durumu yavaş yavaş açıklamaya kalkıştığı gibi bir hisse kapıldı. Bu iddiayı mantığı pek kabul etmemekle beraber huylanmaya başlamıştı. "Ersel Bey, neler oluyor kuzum?" diye heyecanla mırıldandı. "Yoksa bir ihbar filan mı aldınız?" "Hayır, bir ihbar filan almadık." O halde manyak katil koca şehirde beni ve Marco'yu mu bulacak?" "Neden olmasın? Diğer katledilen insanların sizden bir ayrıcalığı mı vardı?" Orhan Koyuncu yine ama diye kekeledi. Fakat sözünü tamamlayamadı. "Ersel Bey, siz bir şeyler biliyorsunuz. Lütfen söyleyin, beni korkutmaya başladınız." "Farkındayım dostum. Lakin korkmamızın ve uyanık olmamızın yararı var. Ben katilin bir şekilde bu dükkana bir kere daha geleceğini sanıyorum." Orhan Koyuncu irkildi. "Bir kere daha mı?" Bu ifadenizden daha önce gelmiş gibi bir anlam çıkardım. Yanılıyor muyum yoksa?" "Yanılmıyorsunuz Orhan Bey. O katilin bu dükkana geldiğini sanıyoruz." Adamın yüzü bir an bembeyaz kesildi. "Sanıyor musunuz?" Evet, kuvvetle muhtemel gelmiş olduğu. Yani siz onu tanıyor musunuz yoksa? Üzgünüm ama hayır. Orhan gergin bir şekilde homurdandı yeniden. Öyleyse bu hükme nereden vardınız? Ersel hafifçe gülümsedi. Mesleğinin ehli gazetecilerin kulağı delik olur. Bizim de bir takım kaynaklarımız vardır tabii. Pulcunun hayreti daha da artmıştı. Nasıl diye sordu. Nasıl bir kaynak? Bunu şimdilik size söyleyemem. Gazeteciler edindikleri bilginin kaynağını açıklamak zorunda değiller. Hemen şunu ilave edeyim ki buraya bir gazeteci olarak değil, eski bir dost sıfatıyla geldim. Sizi uyarmak istedim. Hiçbir şey anlamıyorum. Şöyle söyleyeyim, dükkanınıza gelen müşterilerinize sık sık kartvizitinizi verir misiniz? Bazen diye mırıldandı Orhan Koyuncu. Normal değil mi bu? Müşterilerim zaman zaman beni telefonla arar, kayda değer bir parçanın gelip gelmediğini veya koleksiyonlarında eksik olan bir pulun fiyatını ya da buna benzer bir şeyler sorarlar. Alışılmış bir şeydir bu. Sanırım sizde bir kartvizitim vardır. Haklısınız. Peki şu son günlerde kimlere kartvizit verdiğinizi hatırlıyor musunuz? Orhan gergin bir şekilde düşünmeye başladı. Sonra yine kekeledi. Korkarım bir sürü müşteriye vermiş olabilirim. Hatta ben burada yokken kardeşim veya yardımcımız da vermiş olabilir. Yine de bir düşünün. Hangisini? Özellikle son 15 gün içinde verdiklerinizi. Pulcunun suratı asıldı. Bunu hatırlamam adeta imkansız. Bana biraz yardımcı olamaz mısınız? Belki olabilirim diye mırıldandı Ersel. Orhan Koyuncu ciddi bir endişeyle rica eder gibi fısıldadı. Öyleyse hatırlamama yardım edin lütfen. Konuşmanızdan bir şeyler bildiğiniz belli oluyor. Bana biraz ipucu verin ki hatırlayayım. Son gelişmede size bir İtalyan pulunu sormuştum. Capanelli'nin 50 liralık mavisini anımsıyor musunuz? Orhan başını salladı. Evet hatırlıyorum tabii. Kırmızısı çok kıymetlidir. Çok az koleksiyoncu da vardır. Ama sizin de bildiğiniz gibi mavisi değersizdir. 5 para etmez. O pulu sattığınız kişiyi de size sormuştum. Hatırladınız mı? Evet diye mırıldandı pulcu. O zatla röportaj yapmak istediğinizi söylemiştiniz. Hatta benden tarifini almıştınız. Yoksa o kişi... Orhan şimdi uyanmış gibi gözleri iri iri açılmıştı. Ona bir kartvizit verdiniz mi? Verdim sanırım. Aman Allah'ım, yoksa aranan katil o mu? Bence o diye mırıldandı Ersel. Orhan Koyuncu'nun alnından terler birikmişti. Cebinden çıkardığı bir mendille başını, saçsız kısımlarını ve alnını hızlı hızlı sildi. Adamcağızın boğazı kurumuş gibiydi. O zamana kadar öbür uçtaki bankonun arkasında duran genç yardımcı ilk defa söze karıştı. Gazetecilere değil de patronuna hitap eder gibi konuşmuştu. Orhan abi, o adamı ben de hatırlıyorum. Dün yine dükkana geldi. Bütün gözler bir anda genç çırağa çevrildi. Orhan titrek bir sesle sordu. Ne zaman? Öğleden sonra, hani siz belediyeye gittiğiniz sırada. Konuşmalara şahit olan 20 yaşlarındaki çırak Hüseyin paniğe kapılmış gibiydi. Titreyen bir ses tonuyla devam etti. Pullara baktı, hatta sizi sordu. Sonra çekti gitti. Bir şey almadı. Orhan hışımla söylendi. Niye bana söylemedin? Çırak kekeledi. Nereden bileyim abi onun şey olduğunu? Sıradan müşteri sandım. Her gün bir sürü insan dükkana girip çıkıyor. Zaten alışveriş de yapmamıştı. Ersel çırağa döndü. Sakin bir ses tonuyla mırıldandı. Dikkatini çeken bir davranışı oldu mu? Ne gibi? Mesela Marco'yu sordu mu ya da dükkanın arka tarafına bakmaya falan kalkıştı mı? Hüseyin uzun uzun düşündü. Hayır diye mırıldandı. Sonra sadece pullara baktı, bir de sizi sordu. O sırada Marco burada mıydı yoksa arka tarafta mı? Korkarım hatırlayamayacağım ama arka bölmede uyuyordu galiba. Adamın sırtına ne vardı? Yine o lacivert mont mu? Yok, bu defa siyah uzun bir palto giymişti. Emin misin? Kesinlikle. Nasıl bu kadar emin oluyorsun? Çırak Hüseyin utanarak kekeledi. Alışkanlık. Bizim müşteriler dükkana geldiklerinde kendinden geçmiş gibi pulları seyre dalarlar. Bizimle ilgilenmezler. Ben de o sırada onları inceleme fırsatı bulurum. Adamın uzun siyah bir palto giydiğini çok iyi hatırlıyorum. Dikkatimi çekmişti. Artık o tür paltolar pek giyilmiyor da. Ayrıca bıyık uzatmaya da başlamış. Ersel ile Hale dikkatle gence baktılar. Çırak açıklama yapmak zorunda kaldı. Yani tıraş olmuştu ama bıyıklarını kesmemişti. Yeni uzatmaya niyetlendiğini düşündüm. Sağ ol Hüseyin diye söylendi Ersel. Bize yardımcı oldun. Çırak mahcup bir ifadeyle başını eğdi. Asıl telaşa kapılan Orhan'dı. Beni korkuttunuz. Bu durumda hemen polise başvurmalıyım. Bu anlattıklarınızın bir ihbar niteliğinde polise bildirebilirim, değil mi? Ersel mütebessim bir eda ile Orhan'ı süzdü. Bence hiç gereği yok. Ama Ersel Bey ne diyorsunuz? Sahi söyledikleriniz gerçek ise hayatımız tehlikede demektir. En azından polis bir tedbir alır. Polis o tedbiri çoktan almış bile. Almış mı? Nasıl? Şimdi hiç belli etmeden tam dükkanın karşısındaki simitçiye bakın. Şu sarışın mavi gözlü uzun boylu adama. Ersel'in ikazına rağmen üçü de merakla başlarını çevirip tezgahın başında duran adama baktılar. Şimdi o an başka tarafa bakıyordu. Orhan'la Hüseyin tabii adamın tanımadılar ama Hale'nin bir an gözleri irileşti. Dükkana girirken nasıl da fark etmediğine şaşırdı kaldı. Ersel devam etti. O simitçi cinayet masası başkomiser muavinlerinden Okan Temiz'dir. Eminim ki etrafta benim de bilmediğim birkaç sivil memur daha vardır. Yani anlayacağınız polis tedbirini çoktan almış bile. Ama Orhan Koyuncu kendine güvende hissetmekten ziyade daha da korktu. Kedi katilinin yeni kurbanı olması endişesi yüreğine çöreklenmişti. Ayırım sonu sayfa 202.